Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bir bayram sonrası, şeker bayramı sonrası 18 Haziran 2018 Pazartesi günü dünyadan haberlerle karşınızdayız. Önümüzdeki pazar günü Türkiye'de 24 Haziran baskın genel seçimleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte dolayısıyla nefesler tutulmuş vaziyette. Elbette biz dış dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'yi ilgilendiren dış politika başlıklarını muhakkak ele alıyoruz. Dünyadaki gelişmelerle beraber onları da aktarıyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. Bu hafta da biz seçimler vesilesiyle hem iktidarın bugüne kadar Türkiye'yi dış politikada taşıdığı durum hem de muhaliflerin buna karşı söylemlerine bakmaya çalışacağız. Bu hafta seçimle bağlantılı biraz bakmaya çalışacağız Türk dış politikasına. Programın ilk yarısında size dünyadan birikmiş haberleri diyeceğim. Çünkü bayram boyunca Perşembe Cuma yayınımız olmadı. O birikmiş haberleri özetlemeye çalışacağım. Ve programın ikinci yarısında doçent Deniz Yıldırım'a bağlanacağız. İktidarın dış politikada Türkiye'ye getirdiği yer ve muhalefetin ana tezleri ne değişebilir Türkiye dış politikasında? 24 Haziran sonrası olasılıklar üzerinden konuşmaya çalışacağız. Frekanslarımız Sputnik Türkiye'nin frekanslarını da hatırlatmak isterim size. Yine İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. İnternette Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan, rsfm.com.tr'den, yine cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından bizleri dinleyebilirsiniz. Tekrarı da akşam 11 ile 12 arasında. Başlayalım efendim. Evet, 24 Haziran'a giderken tartışılan meselelerden bir tanesi de Kandil'le ilgili iktidar kanadından gelen son mesajlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e düzenlediği hava saldırıları olmuştu. TSK'dan açıklamalar geldi bayram boyunca. PKK'ya ait sığınak, barınak, silah mevzi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği duyuruldu. 35 militanın etkisiz kılındığı açıklamaları da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iç politikada da kullandı Kandil meselesini bolca. Kandil'i bombalıyoruz, başka müjdelerimiz de olacak dedi. Bu müjdelerin ne olduğunu çok anlayamadık. Tabii diğer yandan Avrupa'nın, dünyanın gözü de Türkiye'deki seçimlerde. Yurt dışında oy verme işlemleri başladı. Gözlemciler de gelecek 24 Haziran seçimleri için. AGİT'in bir seçim raporu oldu bayramda, hafta sonunda. Ve Cumhurbaşkanı'nın diğer adayları terörist olmakla suçlamasına dikkat çekildi. Bu eleştirildi. Çok sayıda gazetenin tutuklu olduğu hatırlatıldı. Yargı başvurusu ya yapılamıyor ya da sonuçsuz kalamıyor denildi. CHP gibi ana muhalefet partilerinin mühürsüz oy pusulası ve zarf gibi düzenlemelerden bazılarını iptal ettirmek üzere Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ancak aldı red yanıtına. Dikkat çekildi. Türkiye'deki çatışmacı atmosfer, sosyal medya kullanıcılarının tutuklama furyası, o halde seçim olmaz ikazlarının dinlenilmemiş olması gibi gerçekten dikkat çekici bir takım unsurlar bu raporda yer aldı. Ankara bu rapora sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor yanıtını verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yanıtı bu. Enteresan, çünkü bunlar olgular. İçerideki gazetecilerin sayısı biliniyor. Sosyal medyada en ufak bir eleştirinin ev basılmasına, basılmasıyla sonuçlandığı da biliniyor. Bunun sayısız vakaları var. Eleştirmek çok kolay değil. Tabii ki herkesin her an içeri tıkıldığı bir atmosfer yok ama maruz kalanların bu ortamda, bu duruma maruz kalan insanların bulunması elbette Avrupa'dan bu eleştirilerin gelmesinin de sebebi oluyor. Tabii Avrupa'daki seçmenlerle Avrupa'da yaşasalar bile Türkiye seçimlerinde oy kullanan seçmenlerle ilgili tartışmalar da vardı bayram boyunca. Hollanda'da seçmenlere Cumhurbaşkanı'nın mektup gönderdiği ortaya çıktı. Hollanda hükümeti bunu iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi ve açıklama yapıldı. Rahatsızlık duyulduğu Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Wouter Koolmees, yanlış telaffuz ediyor olabilirim, Dutch dilinde uygunsuz mektuplu propaganda için uygunsuz ifadelerini kullanmış. Tabii şimdi bu sıkıntı başka bir ülkede yaşayıp da kendi ülkesinin seçimleri kaderini belirlenmesi, bunun önünün açılması, çifte vatandaşlık gibi hususlar. Yani Almanya diyelim, siz Almansınız, hem Alman seçimlerinde oy veriyorsunuz ama Almanya'da yaşamıyorsunuz. Almanların kaderine tahakküm ediyorsunuz ama siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Böyle bir biraz tabii küreselleşmenin sonucu bir durum var burada. O yüzden de yurt dışı seçmenler de siyasi partilerin hedefinde oluyorlar. Demokrasi olunca da o zaman propaganda da oluyor. Yok, propaganda yapılmasın dediğin zaman da başka bir sıkıntı doğuyor. Dolayısıyla eleştiriler bitmiyor. Türkiye ile ilgili bir başka başlık, bir İngiltere'den, Britanya'dan Türkiye vatandaşlarına süresiz oturum için 5 yıl şartı, 5 yıl kesintisiz orada yaşama ve çalışma şartı getirilmiş olması, ki daha önce 1963'te Türk vatandaşlarının AET'ye başvurusuyla kazanılmış bir hak vardı. Vize almalarını sağlayan, 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alabiliyorlardı ve süresiz oturum için başvurabiliyorlardı. Bu hakkı yitirmiş gözüküyor Türkiye vatandaşları. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu süreçte Çin'i ziyaret ettiğini belirtelim. Dikkat çekici bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Tam da seçime giderken Pekin'de Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile basın toplantısı düzenlediler. İki ülke ilişkilerine dikkat çekildi. Özellikle Doğu Türkistan meselesinde Türkiye hep hassasiyetlerini vurgulamıştır Uygurlarla ilgili. Ama Çavuşoğlu pek de böyle bir hassasiyetten bahsetmedi. Onu belirtmek gerekiyor. Kuşak yol girişimi, orta koridor gibi Çin'in öncülük ettiği projeler, Edirne, Kars hızlı tren projesi gibi önemli projelerde Türkiye ve Çin'in birlikte hangi adımları atacağını değerlendirdiklerini aktardı. Ve Xi Jinping'in, Çin Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye davet edildiğini anımsattı. Kendisi de iletmiş, Cumhurbaşkanı yaptığı daveti tekrardan seçimden sonra planlamasını diplomatik yollardan birlikte koordine edeceğiz. Çavuşoğlu 24 Haziran seçimlerini kaybedeceklerini hiç düşünmüyor anlaşılan. Hemen bu 24 Haziran sonrasındaki dış politika adımlarına da şimdiden planlamaya başlamış. Öyle gözüküyor Çin bağlamında verdiği bu mesajlar. Evet, şimdi bugünün sıcak gelişmesi, hemen bayram sonrası Türkiye hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı Membiç anlaşması devreye girmiş gözüküyor. Türkiye televizyonları, ana akım hükümet taraftarı NTV gibi televizyonlarda Amerika ile uzlaşma çerçevesinde Türk askerlerinin Membiç'in, Suriye'nin kuzeyindeki Membiç kentinin dış mahallelerine girdikleri yolunda haberlere yer veriyor. 4 Haziran'da Mevlüt Çavuşoğlu Washington'da Amerikalı mevkidaşıyla görüşmüştü. Mike Pompeo ile ve daha sonra da Amerika'nın Türkiye'ye yeşil ışık yaktığı ve oradaki YPG unsurlarının geri çekilmesini talep ettiği anlaşılmıştı. Gerçi onlar çok önceden, bir sene öncesinden çekildiler ama askeri danışmanlar var denilmişti. Bayağı bir tartışma kopmuştu. Aslında Türkiye iç politikasına da tedavül edilmeye çalışıldı Membiç başlığı. Ama Amerikalılar Türkiye'ye geçit vermiş gözüküyorlar. Orada Arap nüfus, Kürt nüfus dengeleri de tabii ki Arap nüfusun daha fazla olduğu bir yer Membiç. Onlardan da bahsedilmişti. Böyle gelişmeler var. Bakalım ne olacak bu hafta Membiç'le ilgili başlıklar. Türk-Amerikan ilişkilerinde bir tazeleme olarak gören de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da seçimi kazanması için bir hediye olarak gören de eksik değil, onu belirtelim. Suriye'de Amerikan askerlerinin koalisyon, Amerika'nın öncülüğünü yaptığı koalisyonun Suriye ordusuna ait askeri mevzileri bombaladığı haberleri geldi. 38 askerin öldüğü, hükümet saflarındaki milis gücünün hayatını yitirdiği Amerikan saldırısında Suriyeliler kendi topraklarında Amerika tarafından vuruluyorlar. Ama Pentagon yalanlamış. Biz Suriye askerlerine saldırmadık demiş. Bu bir ABD ya da koalisyon saldırısı değil demiş. Suriye tarafı öyle demiyor. Deir-ez-Zor bölgesi, enerji kaynaklarının bulunduğu bölgeyi Kürtler sayesinde Amerikan işgal güçleri ele geçirmişlerdi. Hatırlatmak gerekiyor. Bu arada YPG'nin IŞİD'le anlaşıp Avrupalı cihatçıları serbest bıraktığı yolunda İngiliz medyasında Telegraph gazetesinde haberler yer aldı bayram boyunca. Daha önce de sızmıştı aslında bütün bunlar. Amerika ve YPG IŞİD militanlarını bırakıyorlar ki Suriye ordusuna saldırsınlar diye pek çok kayıp verildiği haberleri gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu arada bayramda yeniden El-Kaide'nin yardım örgütü beyaz miğferlere yönelik yardımları serbest bıraktığı yolunda da haberlerin geldiğini aktaralım. Ve son olarak İdlib'de ÖSO'ya bağlı cihatçı ÖSO grubuna bağlı Ceyşül Ahrar örgütünün 2 numaralı ismi Ebu İsmail Cubas'ın suikastle öldürüldüğü haberi geldi. İdlib'de son 2 ayda 95 cihatçı komutan suikast sonucu öldürülmüş vaziyette. ÖSO kaynaklarından gelen bilgiler bu yönde. Evet, Orta Doğu'dan birkaç başlık daha özet sıralayacağım. Yemen'de Suudi öncülüğündeki işgal koalisyonu Husilerin kontrolündeki Hudeyda havaalanını ele geçirmek üzere haberleri geldi. Bu arada Fransız özel birlikleri de Yemen topraklarında görüntülendi. Onların da görüntüleri geldi. Görüyorsunuz batılı ülkeler Orta Doğu topraklarında yine işgal güçleri olarak, yabancı güçler olarak tabii ki oralardaki müttefiklerine dayanarak asker, militarist saldırganlık içerisinde olmaya devam ediyorlar. Rusya, Suudi Arabistan OPEC anlaşmasını süresiz uzatma kararı aldı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü üyesi Suudi Arabistan OPEC üyesi olmayan ülkelerle işbirliği anlaşması yapıyor. Rusya da bunlardan birisi. Üretimi günde 1,5 milyon varile çıkarmayı önerecekleri yolunda Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın açıklaması olduğunu aktaralım. İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları hafta sonunda devam etti. Yanan uçurtma gönderen araç vurulduğu haberleri geldi. Gazze sınırı yakınında 17 yangın çıkmış. Onunun sebebi Gazze'den gönderilen balon ve uçurtmalar deniliyor. İsrail'de buna karşılık Gazze'de belli hedefleri bombalıyor. Evet, hafta sonunda, bayram haftasında ve hafta sonunda Avrupa'da sığınmacı krizi patlak verdi. Size aktarmıştım burada bir geminin nereye yanaşacağı ile ilgili kriz ortalığı karıştırdı. İtalya limanlarını kapattı. 629 göçmeni taşıyan gemi, sivil toplum kuruluşları hemen devreye girdi ve Valencia'ya yönlendirdiler. Ama bu arada Roma ile Paris arasında bir diplomatik kriz çıktı. Çünkü İtalyanlar yeni sağcı hükümet Avrupa Birliği'nin göçmen karşıtı kapılarını kapatacak politikalar izlemesini istiyor. Fransa Cumhurbaşkanı eleştirdi insani durum karşısında İtalya hükümetinin takındığı tavrı. İtalya Başbakanı Fransız ikiyüzlülüğü dedi. Ortalık karıştı, elçiler çağrıldı ve Fransa'nın almaya söz verdiği binlerce göçmen var. İtalya onu hatırlattı. Sonunda görüşmeler yapıldı ve birazcık ortalık yatıştırıldı gibi gözüküyor. Ama Sicilya'ya 937 göçmen daha gelmiş durumda bu arada. Avrupalılar ne yapacak bilemiyorlar. Libya'dan, Suriye'den pek çok göçmen akıyor. Bu tarz krizleri çözmüş olsalar bile Avrupa Birliği içerisindeki sığınmacı yöntemi çok yoğun bir biçimde tartışılıyor. İspanya'nın solcu hükümeti, Sosyalist Partili hükümetinin kucak açması da tebriklere sebebiyet verdi. Sosyalist Partili lider Pedro Sanchez, bu insanlara güvenli liman sağlayarak insani bir felaketi önlemek görevimizdir açıklaması yaptı. Bu arada Fransız lideri Macron böyle insani dramlardan bahsediyor ama Oxfam'a bakılırsa Fransız sınır polisi gözaltına aldığı göçmen çocukları ayakkabılarını parçalayıp İtalya'ya yaya olarak gönderiyor. Yani İtalya ayaklanıyor Fransa'ya karşı ikiyüzlü diyor ama hakikaten bunda bir temel varmış gibi gözüküyor. Hal böyleyken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, o da bir sağcı, yasa dışı göçle mücadele için Almanya ve İtalya ile birlikte gönüllü ekseni oluşturmak istediklerini söyledi. Biraz ortalık karıştı çünkü Nazi Almanya'sının başını çektiği bloğu anımsatıyor bu eksen ifadesi. O yüzden biraz kriz çıktı. Ve son olarak Almanya'ya da bütün bunlar yansıdı. Alman hükümetinde kardeş Hristiyan Demokrat Partiler arasında sığınmacı kapışması devam ediyor. CSU lideri İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ben artık bu kadınla çalışamam dedi Angela Merkel başbakan için. AB ülkelerinde kayıtlı sığınmacıların Almanya sınırından geri çevrilmesi için de 2 hafta süre tanıdı Merkel'e. Baskı artıyor Merkel'in üzerinde, ne yapacak? Zaten 1 milyona yakın Suriyeli sığınmacıyı Almanya almış durumda ve daha fazla bunu kabul edebilecek durumda gözükmüyor Almanlar ve Avrupa Birliği ülkeleri. Bu arada Trump'ın da G7 zirvesi, geçen hafta size aktarmıştım tabii, yavaş yavaş içerideki tartışmalar da sızıyor G7'den. Parça parça sızıyor daha doğrusu. Trump Wall Street Journal'a bakılırsa Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi 25 milyon Meksikalıyı size gönderirim diye, Japonya'ya gönderirim diye tehdit etmiş. Bu ortaya çıkmış. Shinzo, senin böyle bir Avrupa için büyük bir sorun göç. Shinzo, senin böyle bir sorunun yok ama ben sana 25 milyon Meksikalıyı gönderebilirim. Sen de çok kısa sürede işine olursun demiş Trump. Yani pek hoş bir şaka değil tabii bu. Bu arada First Lady Melania Trump, Trump'ın başkanın sınırda göçmenlere sıfır tolerans uygulaması kararına tepki göstermiş, çocukların ailelerinden ayrılmasını görmekten nefret ediyorum diye. Kayıt dışı göçmenlere karşı bu sıfır tolerans politikalarını kocası devreye sokmuştu. Böyle bir eleştiri gelmiş. Evet, çok fazla haber biriktiği için vaktim el verdiğince aktarıyorum size. Macaristan Başbakanı sağcı Viktor Orban, AB'nin son 5 yılda tarihinin en başarısız dönemini yaşadığını söyledi. Geçen hafta sonuna doğru sığınmacılara karşı birliğin Avrupa'nın korunamadığı, Brexit'in engellenemediği, Brüksel'de izlenen yanlış politikalar yüzünden Batı ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında dengenin bozulduğunu söylemiş kendisi. Bu arada Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Alman Federal İstihbarat Servisi'nin ülkesinde 1999 ile 2006 yılları arasında çeşitli kurum ve şahıslara yönelik casusluk yaptığına dair iddiaların aydınlatılmasını talep etmiş. Dost devletler arasında casusluk olağan dışı, arzu edilmeyen ve aynı zamanda kabul edilemez ifadelerini kullanmış. Böyle de yani çok dostlar hakikaten ama birbirlerini Van der Bellen'in dediği gibi birbirleri hakkında casusluk da yapmayı ihmal etmiyorlar. Evet, Yunanistan ve Makedonya tarihi isim anlaşmasına nihayet imza koydular hafta sonunda. Epey uzun süredir devam eden bir isim sorunu bu, Yugoslavya'nın çökmesinden bu yana. Tabii coğrafi olarak Makedonya, Makedonya değil. Yunanistan, Makedonya, Makedonya, Yunan. Dolayısıyla bu uzlaşmada ancak Kuzey Makedonya denilerek sağlanabildi. Makedonya eski Yugoslav Cumhuriyeti olarak kabul ediyordu Yunanlılar. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Törene AB ve BM katıldı. İki ülkenin başbakanları samimi pozlar verdi. AB ve NATO üyeliği vetosunu Makedonya'nın, Kuzey Makedonya'nın Atina kaldırıyor şimdi ama iki tarafın milliyetçileri de birbirine girdiler. Atina'da gösteriler düzenlendi. Büyük Makedon milliyetçiliği kışkırtılacak görüşüde olanlar vardı. Sağcı bir milletvekili, savunma bakanı, başbakan, cumhurbaşkanı tutuklansın diye çağrı bile yaptı Yunanistan'da. Yine Makedonya'daki protestolarda da aynı şekilde ülkenin isminin değiştirilmesine milliyetçiler karşı çıktılar. Ortalık birbirine girdi. Bu konuyu bu hafta da işlemeye çalışacağız, fırsatı bulduğumuz anda. Evet, şimdi bakıyorum çok az vaktim kaldı. Güney Kore ile ABD'nin bu hafta büyük ölçekli askeri tatbikatları askıya aldığını ilan edeceği haberi geldi. Trump'la Kim'in, yani Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Amerikan liderinin zirvesinin ardından. Bakalım ne olacak? Koreler için, barış için yeni bir adım atılacak mı? Afganistan'da Taliban lideri Molla Fazlullah'ın öldürüldüğü haberi geldi. Cuma günü IŞİD üstlenmiş gözüküyor. Afganistan'da Taliban'la bir barış tesis edilmeye çalışılıyor. Latin Amerika'da ise Kolombiya'da Demokratik Merkez Parti adayı Ivan Duque devlet başkanlığı seçimini kazandı. Biraz katılımda boş oylar %4'ü geçmiş, sıkıntılar var. Santos, Jose Juan Manuel Santos liderliğinde FARC gerillalarıyla barış anlaşması imzalanmıştı. Ama şimdi bu sağcı Duque biraz bu anlaşmada değişiklik yapmaktan bahsediyor bazı maddelerde. İntikam duygusu falan taşımıyorum diyor ama ne olacak göreceğiz hep beraber. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Amerika'nın teknoloji devi Elon Musk, bilimsel sosyalizmin babası Karl Marx'ın kapitalist olduğunu iddia etti. Enteresan, ben de gördüm bu Twitter'ı, çok şaşırdım doğrusu. Dalga geçer gibi söylüyor ama Marx bir kapitalistti, bunun hakkında bir kitap bile yazdı diye de böyle biraz soğuk bir espri yaptı. Tabii herkes kendisiyle dalga geçti. Sosyal medyada alay konusu oldu. Rowling bir büyücüydü, bu konuda bir kitap bile yazdı gibi Twitter paylaşımlarıyla kendisine yanıt verildi. Dünya Kupası başladı biliyorsunuz. Geçen hafta Rusya'nın Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etmesiyle açıldı. Açılış yapıldı. Aslında bir takım farklı skorlar da çıktı. Umduklarını bulamayanlar eksik olmadı. Bunların sonuncusu da Almanya oldu. Meksika karşısında dün akşam ben de izledim. Hakikaten Almanya'yı uzun süredir 90'ların ortalarından bu yana bu kadar kötü oynarken görmemiştik. Gerçi Meksika da muhteşem değildi ama Almanlar bir şekilde Meksikalıların bileğini bükemediler. Sputnik haber bültenlerinde de dinliyorsunuz, izliyorsunuz televizyonlardan da. FIFA 2010'da ki Vuvuzela'lar Güney Afrika'da kullanılmıştı. Onların da geri döndüğü Rusya'da çok hareketli günler yaşanıyor. Rus kentlerinde futbol coşkusu Rusya kentlerinde yaşanıyor. Sputnik Radyo'dan da bununla ilgili gündemi de aktarıyoruz size. Efendim bir ara verelim. Rana'dan Baron'u dinleyelim. Az sonra Doçent Deniz Yıldırım'la burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent doktor Deniz Yıldırım var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. Merhabalar.
Merhabalar. Şimdi bayram dönüşü biraz hızlı başlıyoruz. Çünkü 24 Haziran için son virajı da döndük artık son hafta. Biraz tabii dış politika başlığını diyoruz ama iç politikada da bir tüketim değeri olduğunu görüyoruz bunun. Ya da bugüne kadar öyleydi. Son belki bir aydır Amerika ile pazarlıklar yapıldı. Membiç'te bir takım anlaşmalar sağlandı. Kandil söylemleri son 10 günde devreye sokuldu. Fakat biz hükümetin hep sıkışmışlığından bahsediyorduk. Pek de işe yaramamış gibi gözüküyor. Aslında dış politika biraz Türkiye'deki AKP hükümetinin çok da tabanda böyle başarılı belli bir kesim dışında, İslamcı kesim dışında çok da başarılı bulunan bir alanı değildi. Şimdi sadece Suriye, Irak ya da terörle mücadele konsepti içerisinde sunulanlar değil, Yunanistan'la ilişkilerde de sıkıntılar var. Türkiye'nin dört bir yanında komşularıyla, Avrupa'yla, Amerika'yla, Rusya'yla bile sıkıntılar var Kırım üzerinden. Bir de muhalefetin söylemlerine dönüp bakıyorum. Açıkçası şuradan başlayarak sormak istiyorum size. Özellikle Suriye bağlamında muhalefetin bir takım eleştirilerini görüyoruz. Muharrem İnce'nin, Meral Akşener'in, Temel Karamoğlu'nun. Burada muhalefetin gerçekten çok dikkat çekici, çok ayırıcı, çok çarpıcı çıkışları var mıdır? İktidarın uyguladığı politikalar ve bunun karşısına koydukları pozisyonlar, nasıl anlamak lazım o pozisyonları?
Şimdi isterseniz iki başlıkta inceleyelim bunu. Birincisi tabii ki iç politikaya etkileri, diğeri de uluslararası politik denklem içerisindeki yeri. Her şeyden önce dış politika açısından baktığımız zaman dış politikanın biliyoruz ki birçok aracı var. Yani diplomatik araçlar, caydırıcı araçlar, iktisadi ilişkiler. Bütün bunların içerisinde özellikle AKP iktidarında yani günümüzde dış politikanın güvenlikleştirildiğini görüyoruz. Yani dış politika daha çok Türkiye'nin iç politik ihtiyaçları ya da bir güvenlik ihtiyacının temelinde anlamlandırılıyor. Tabii ki bu aslına bakarsanız çok da yadırganacak bir şey değil. Çünkü dünyada da giderek böyle bir güvenlikleştirilmiş dış politika anlayışının yaygınlaştırıldığını da görüyoruz. Bunun dışındaki alanlarda ise giderek bir değerli yalnızlık söyleminin iktidar tarafından son yıllarda hatırlarsak öne çıkarıldığını, işte Batı bizi istemiyor, Avrupa Birliği bizi almak istemiyor, ABD, İngiltere işte bizi dışlamak istiyor gibi bir söylem üstünden genelde de iç politika malzemesi yapılarak seçim dönemlerinde iktidarın etkili bir strateji izlediğini biliyorduk. Fakat bu seçimin ayırt edici bir özelliği oldu. Özellikle son referandumu hatırlayalım. Referandum sürecinde işte AKP'li bakanların Avrupa'ya, Hollanda'ya örneğin gidişleri, işte Avusturya'yla yaşanan atışmalar, Almanya'yla yaşanan gerilimler, bütün bunlar özellikle yurt dışında yaşayan seçmenlerin, gurbetçilerin daha fazla sandık seferberliğini arttırmaya da hizmet etmişti ve iç politikada da dış politika, Türkiye'nin dışarıda işte kötü muamele gören bir ülke olduğu, haksızlıklarla karşı karşıya olduğu izlenimi iç politikaya da iktidar tarafından etkili bir şekilde belki de malzeme yapılabilmişti. Hı hı. Bu seçimin ayırt edici özelliği bence bu olmuyor. Şu anda dış politika belki de hiç olmadığı kadar yani daha önceki dönemlerdeki seçim kampanyalarına göre olabildiğince geri plana atılmış durumda. Bunun nedenini sorarsanız bana kalırsa toplumsal öncelikler birinci sırada yani belirleyiciler açısından baktığımızda yapılan tüm araştırmalar Türkiye'de şu anda seçmenlerin birinci sırada en büyük sorun olarak gördüğü meselenin güvenlik değil ekonomi olduğunu gösteriyor ve bu artıyor. Yani dolayısıyla seçimin gündemi muhalefetin de etkili kampanyası sayesinde aslına bakarsanız ekonomi temelli olarak kurulabilmiş oldu. Bu da iktidarın MHP ile kurduğu daha çok güvenlik vaat eden ittifakının vaatlerinin görünür olmasını engelleyen bir stratejiye dönüştü. Bu bir. Bunun dışında belki şunu da belirtmek lazım. Güvenlik temelli bir dış politika anlayışı açısından baktığımızda evet belki AKP'ye oy veren seçmen tabanı içerisinde Kandil, işte bu tabanı da aşıyor. Yani destek oranlarına baktığımız zaman aslında bu operasyonlara sadece AKP tabanıyla da sınırlı olmadığını söyleyebiliriz. Belki bunu şöyle değerlendirmek gerekir. Güvenliği sağlamak zaten görev. Yani dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi ekstra bir siyasi başarı ya da ekstra siyasi anlamda büyük bir hizmet olarak görülmeyebilir. Bunun dışında da alanlar var. Bunu zaten yapmak zorundasın. Güvenliği zaten sağla. Ama bunun dışındaki alanlarda ne yapacaksın sorusu sanıyorum çok daha fazla zorlayıcı oluyor şu anda. Özellikle de az önce bahsettiğim ekonomi konusunda. Muhalefetin peki dış politika konusunda özellikle sizin sorduğunuz Suriye meselesi, Irak ve İran'la ilişkiler konusu üzerinden baktığımızda farklı bir söylemi var mı? Ben seçim bildirgeleri üzerinden gideyim isterseniz.
Evet.
Kısaca incelediğimiz zaman ayırt edici iki özelliğin olduğunu görüyorum. Ben bunlardan bir tanesi hemen hemen bütün muhalefet partilerinin Suriye'deki yönetimle bir şekilde görüşülmesi gerektiğini söylediğini görüyoruz. Yani artık Esad yönetimiyle olan sorunların giderilmesi ve Suriye yönetimiyle temasa geçilmesi gerektiğini. Bunun yanında yine Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü korurken bir demokratik dönüşümünün gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden bir ifadeler var seçim bildirgelerinde. Yine belki de ayırt edici bir başka başlık da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin üye olacağı bir Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı, kısa adı OBİT olacak bir teşkilatın önerilmesi. Bu belki bir farklılık yaratıyor. Çünkü bir bakıma bölge merkezli bir dış politika anlayışı içerisinde sadece güvenlik değil aynı zamanda iktisadi bir işbirliğinin de kapısını açacak bir entegrasyon süreci önerisi geliyor. Belki de seçim sürecinin ayırt edici bu bölgeyle ilgili en azından Suriye, İran, Irak bölgesiyle ilgili ayırt edici komşu ülkelerle ilgili farklı politik önerisi bu. Yine bir başka şey de iktidarın bu noktada özellikle geri planda bu konuyu tutmasının belki de bir başka nedeni de Türkiye'de şu anda Suriyeli mülteciler meselesinin aynı zamanda bir iç politik gerilim malzemesi olması.
Hı hı.
Yani Suriye konusu artık tartışıldığında doğrudan bir dış politika konusu değil. Bir dönem hatırlarsınız Ahmet Davutoğlu başbakanken Suriye bizim iç meselemiz demişti.
Evet.
Hakikaten de öyle. Şu anda meydanlardaki her konuşmada bir şekilde Suriyeli mültecilerin 4 milyona yaklaşan sayısı yaklaşan mültecilerin aslında miting konuşmalarının gündeminde yer aldığını görüyoruz ve en son yayınlanan bir araştırmada Center for American Progress tarafından yayınlanan bir araştırmada Türkiye'de halkın %78'i Suriyelilerin öyle ya da böyle Suriye'ye geri gönderilmesi gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla AKP açısından çok elverişli bir alan değil bu tartışma alanı, verimli bir alan değil. Son olarak da şunu belki eklemek lazım. Dış politika alanında Batı emperyalizm tarafından hedefe konulmuş, emperyalizm tarafından işte iktidardan edilmek istenen bir AK Parti ittifakı neden acaba şu anda propagandası yapılmıyor, neden bunun üzerinden kurulmuyor sorusuna da şöyle bakmak lazım. Biliyorsunuz bir iktisadi kriz dinamiği kendisini göstermek durumunda şu anda.
Hı hı.
Ve en son Mehmet Şimşek, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Londra turu oldu. Orada finans piyasasının önde gelen isimleriyle bir takım görüşmeler yaptı. Bunun arkasından çok ciddi ölçüde Türkiye'de bir döviz yükselişi, bir tür gizli devalüasyon gerçekleşti. Arkasından Mehmet Şimşek'le birlikte Merkez Bankası Başkanı Londra'ya gitti. Yani aslında burada bir özellikle de bu kriz dinamikleri, Türkiye'den sıcak para kaçışı, Türkiye'nin dışarıya özellikle de batıya kısa vadeli sıcak para girişinde bağımlılığı, çünkü vadesi gelen borçlar var döviz cinsinden ve sermayeye yatırım çekemiyor mevcut şartlarda iktidar. Dolayısıyla da bir taraftan şimdi İngiltere'ye gidip İngiltere'den finans sermayesini ikna edip hadi bize gelin güvence veriyoruz, işte kazançlarınızda sorun olmayacak, bakın faiz açısından dünyada en yüksek 4. faiz oranını veriyoruz derken bir diğer taraftan da İngiltere bizi işte iktidardan etmek istiyor, İngiltere'nin 100 yıllık Orta Doğu siyaseti yeniden işte karşımıza çıktı demenin aslında pek bir karşılığı olmayacak. Belki aynı şeyi Membiç'le ilgili ABD anlaşması üzerinden ABD içinde söylemek mümkün. Farkındaysanız ABD'nin en az konuşulduğu, belki de iktidar partisi tarafından ABD'nin seçim malzemesi, ABD karşılığının en az seçim malzemesi yapıldığı kampanyalardan şu anda birini görüyoruz. Belki
evet.
Bunu da birlikte değerlendirmek lazım.
Evet ama yine de bu kullanılmıyor değil. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Biraz sanki bu Membiç meselesi de işte Kandil daha çok birdenbire Kandil ortaya atıldı. Yani 16 senedir dururken bir anda Kandil'e operasyon devreye sokuldu. Ve üstüne basa basa işte oradan büyük müjdeler gelecek. Bu sözünü ettiğiniz güvenlikçi politikalardan bahsedildi ama bu pek bir karşılığını bulmamış gözüküyor hakikaten. Kimi yorumcular da diyorlar ki yani şimdiye kadar dış politikadan hep böyle içeride faydalanıldığı için siyaseten Yunanistan'la mesela son kriz aynı şekilde kullanılabilecek bir krize dönüştürülebilir bu süreçten sonra iddiaları ortaya atılıyor. Hakikaten de ortada sıkıntılar yok yere hatta işte daha önce sınırdaki küçük problemlerden ötürü çözülebilirken tabii ki Ege sorunları yerli yerinde duruyor. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde pek çok sıkıntılı nokta elbette 10 yıllardır var olan meseleler ama gerek darbeci subayların Türkiye'deki insan hakları, demokrasi, hukuk, hukukun geldiği yeri gerekçe göstererek iade edilmemesi gerek. İki Yunan askerinin rehin tutulması öyle söylüyor Atina Yunanlılar. Bütün böyle küçücük şeyler ve kayalıklar işi geriyor. Türkiye'de de bir milliyetçi damar var. İktidarın şimdiye kadar iyi kullandığı söylemlerini çok işittik. Yorumcular hakikaten önemli bir noktaya da parmak basıyorlar bu konuda. Bir yeni bir dalgada yani burada hakikaten geri çekilmesi, dış politikanın fazla gündem yapılmaması mı söz konusu? Yoksa daha milli bir karakter hani mesela Yunanistan'la yaşanan kriz. Çünkü merkez sağa bir oy kaçmasından söz ediliyor. İşte İyi Parti vesaire hani daha milliyetçi taban. Ve bu taban da aslına bakarsanız Yunanistan'da bir kriz çıksa hemen farklı bir pozisyon alabilir. Böyle değerlendirmeler var. Buna nasıl bakmak lazım?
Aslında bu baktığımızda sadece dış politika üzerinden ele alınacak bir mesele değil. Çünkü güvenlik dediğimiz konu ya da dış politikanın da iç politikanın da güvenlik eksenli olarak yeniden tarif edilmesi Türkiye'de seçmen davranışlarını çok hızlı bir şekilde etkiliyor. Belki bunun en açık ve yakın örneği 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım seçimlerinde gördük. Çünkü 7 Haziran seçimleri sonrasında yeniden başlayan çatışma ve şiddet ortamından sonra bir tür koalisyon oluşturulamaması, yeniden işte istikrarsızlık, bakın tek parti iktidarı döneminde olmayan şeyler şimdi bu kaos ortamında oluştu propagandasının etkili olması özellikle muhafazakar, milliyetçi seçmenin yeniden AKP etrafında kümelenmesine yol açtı bir Kasım seçimlerinde. Dolayısıyla aslında mesele sadece dış politika özelinde bir ülkeyle ya da bir komşuyla herhangi bir gerilmesi değil. Meselenin özünde iç politikada da olsa, dış politikada da olsa güvenlik merkezli bir ihtiyacın seçmenler tarafından birinci sıraya yerleştirilip yerleştirilmediği belirliyor. Onun için şu anda baktığımız zaman güvenlik merkezli ihtiyacı birinci sıraya yerleştirmekte belki de uzun süredir ilk kez bu kadar çok zorlandığını görüyoruz iktidarın. Bunun dışında bir de sizin o belirttiğiniz özellikle merkez sağa doğru kayıştan söz etmekte yarar var. Çünkü bugüne kadar geleneksel olarak iktidarın kendi karşısında bulduğu aktörler ağırlıklı olarak daha çok soldan, merkez soldan ya da özellikle son seçimlerde de HDP ile ilişkili bir karşıtlık kurmuştu. Fakat ilk kez belki de bu seçimde 16 yıl sonra iktidar karşısında bir taraftan milliyetçi, ülkücü cenahtan gelip merkez sağa doğru açılmaya başlamış bir İYİ Parti muhalefet bloğunu da gördü ve diğer tarafta da iktidarın sürekli olarak kendisini muhafazakarlık, İslam, din üstünden kodladığı bir ortamda Saadet Partisi'nin de karşı blokta yer aldığı görüldü. Dolayısıyla iktidarın bu anlamda da geleneksel kutuplaştırma siyasetinin çok fazla tutmadığını şu ana kadar görüyoruz. Ama bu önümüzdeki günlerde özellikle seçimin ikinci tura kalması durumunda hem muhalefetin hem iktidarın bununla ilgili mutlaka yeni stratejilerinin olduğunu düşünüyorum. Belki o zaman bunun üzerine yeni bir değerlendirme yapmak gerekecek.
Peki bu noktada bir de dış politika açısından da bizatihi dış politika açısından da sormak istiyorum. Şu bağlamda sonuç itibariyle elbette iç politikada bir tüketim değeri var. Hele seçim virajı dönülmekteyken kaçınılmaz olarak bu var ama bir de hakikaten bu ülke açısından önem taşıyan dış politika başlıkları var. Hem güvenlik, hem egemenlik, hem beka sorunu, özellikle emperyalist saldırganlığın bu bölgede aldığı boyutları da düşünürsek, Türkiye'nin de hassas yumuşak karınları bulunduğunu da ihmal etmezsek, düşünmeyi eklemeyi ihmal etmezsek, bir sıkıntılı durum var. Yani Türkiye'nin büyük güçlerle, Amerika Birleşik Devletleri ile, Avrupa Birliği ile ve Rusya Federasyonu ile de tabii ki, hatta Körfez'in zengin monarşileriyle de ilişkilerini dengeleme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi biz 16 yıllık AKP iktidarına kadar olan süreçte ve yurtta sulh, cihanda sulh temelli, elbette bunun ötesine geçen, dışına çıkan belli milliyetçi retorikler, Orta Asya, işte Sovyetlerin çözülmesi sonrası süreç, pek çok şeye tanıklık ettik ama son 16 yılda da damgasını vuran hep yeni Osmanlıcılık oldu. Bir şekilde ideolojik olarak bu kabullenilmese bile bunun taşlarının döşendiği bir yönelim gördük. Bu bağlamda siz şeyi nasıl görüyorsunuz? Yani geldiği noktada buradan nereye gidebilir? Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği, artık bir üyeliğin, resmi üyelik sürecinin çok daha mümkün olamayacağını düşünüyoruz. Bir de tabii Rusya ile ilişkiler var, yine dengelenmeye çalışılan. Üç ana hat üzerinden nasıl okursunuz?
Şimdi tabii bunu hem iktidar açısından değerlendirmek evet. lazım, hem de iktidara aday olan muhalefet açısından değerlendirmek lazım. Çünkü iktidarın kendine göre şu anda geliştirdiği bir dış politika retoriği var. Bu retorikten ya da bu çizgiden çok fazla uzaklaşacakmış görüntü de vermiyor. Şimdi nedir? Siz de bahsettiniz. Bunun bir tarafında Avrupa Birliği'nde özellikle oluşan Atlantik ve Kara Avrupa'sı merkezli bölünmede daha çok İngiltere ile ilişkileri güçlendiren, yani daha Atlantikçi bir pozisyon almaya çalışan bir hat izliyor. Bunun yanında ABD ile özellikle Suriye merkezli bir politika anlaşması üzerinde çalışıyor ve son olarak da bunun izlerini görüyoruz. Yanında da aynı şekilde özellikle Batı'da kendisine dönük olan ilginin ya da yaklaşımın zayıfladığını gördüğü andan itibaren de Rusya ile ilişkileri iyileştirmeye çalışan bir pozisyon var. Fakat ilk bakışta belki de bu yeni Osmanlıcılığın ya da ideolojik önceliklere göre dış politika anlayışının Suriye'de iflas etmesinden sonra ortaya çıkan bu yeni tabloya baktığımızda birçok kişi AKP iktidarının dış politikada aslında sorunları gördüğünü, aslında gerçeklerle yüzleştiğini ve mecbur kaldığını, böyle bir denge politikasına yönelmekte olduğunu ifade edenler oldu yorumcular arasında. Fakat aslında tam da durum böyle değil. Çünkü burada gördüğümüz kadarıyla iktidarın kendi siyasal öncelikleri açısından bir uluslararası meşruluk sorununu hissetmeye başlaması ve bu meşruluk sorunu karşısında yalnızlığını ortadan kaldırabilmek adına zaman zaman çok esnek ve taktiksel bir takım gidiş gelişler yaptığını görüyoruz. Yani bu taktiksel gidiş gelişler bazen kendisini Rusya'ya çok fazla yaklaştırmakta, bazen bir taraftan da kendisini doğrudan Rusya'yı karşısına alacak, özellikle belki Suriye konusunda açıklamalar yapıp İran'ı ve Rusya'yı karşısına alıp yeniden ABD'nin yanında taraflandıran, konumlandıran bir taktik esneklik kazandırıyor. Buradan baktığımızda ben bunun pek de bir denge siyaseti olarak adlandırılabileceğini düşünmüyorum. Yani buradaki önceliklerin, belirleyici önceliklerin daha çok iktidarın anlık günlük ihtiyaçları doğrultusunda yapılan esnemeler olduğu izlenimi açıkçası ben de daha hakim. Muhalefet açısından bakarsak, muhalefet sanıyorum bütün partiler, yani ideolojik farklılıkları var. Örneğin Saadet Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, aynı şekilde İYİ Parti'nin, HDP'nin. Fakat bunların genelene baktığımızda ortak bir tespit olduğunu görüyorum. Ben bu tespitin, az önce konuştuğumuz tespitle birlikte, Türkiye'nin özellikle bir taraftan içeride tek adam rejimi ya da otoriter bir rejime doğru yönelmesi, diğer taraftan uluslararası alanda Türkiye'nin güvenilmeyen, yani bir cümlesi, bir sözü bir gün söylediğinin diğer gün işte ortadan kalkması, güvenilirliğinin sarsılmasından kaynaklı olarak Türk dış politika araçlarının, Türk diplomasi araçlarının dünyadaki itibarının zedelendiği, hatta bunu sürekli olarak şu benzetmeyle vurguluyor muhalefet partileri, pasaportumuzun değeri kalmadı. Türkiye pasaportu dünyada değersizleştirildi vurgusu. Şimdi bunun karşısında yeniden Türkiye'nin uluslararası alanda değerini arttıracak bir aslında restorasyon öneriliyor dış politikada muhalefet tarafından. Ve bunu da yine iç politikayla bağlantılandırdıklarını görüyoruz. Yani hukukun işlediği, iyi kötü bir demokratik atmosferin oluştuğu, basın özgürlüğünün olduğu, adaletin yerine geldiği bir ortamda Türkiye'nin daha üst gitte kendisini dünyada ifade edebileceğini, saygınlık açısından daha farklı bir pozisyona gelebileceğini, iç politikayla bu yüzden dış politik itibarın bağlı olduğunu ifade ediyorlar. Tabii bu tek başına bununla bağlantılı değil. Aynı zamanda buna bağlı olarak diğer araçlar, caydırıcı araçlar, yine dış politikada diğer bu muhalefet partileri tarafından da iktidar partisi gibi sahipleniliyor. Yine bunun yanında da muhalefet partilerinin öne çıkarttığı konu yalnızlığı aşmak adına iktidarın ideolojik öncelikleri yerine Türkiye'nin milli önceliklerini merkeze alan bir denge politikasının öncelikleri ortaya konulması. Bu denge politikasında da işte hepsinin aslında Avrupa Birliği ile üyelik gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin bir katılım hedefine dönük olarak uyum sürecinin devam ettirilmesini, ABD ile ve NATO ile ilişkilerin uyumlu olmasını ama diğer taraftan da dünyadaki yeni güç dengelerine paralel olarak da özellikle Rusya ile Çin ile ilişkilerin iyileştirilmesi, İran ile bölgesel ittifaklarının iyileştirilmesi yönünde bir pozisyonların olduğunu görüyor. Buradan hareketle belki de şunu söylemek mümkün. Bugüne kadarki seçimlerde Türkiye'de iktidar ve muhalefet partileri açısından hep çok daha fazla batı merkezli bir dış politika perspektifi, önerisi görüyorduk. Bugünkü bildirgelere baktığımızda doğrudan bir batıdan kopuş bir yönünde herhangi bir eğilim yok. NATO'dan çıkma eğilimi örneğin siyasi partiler tarafından çok fazla seslendirilen bir argüman değil. Ama buna rağmen batıyı dengelemeye dönük yeni ittifak alanları arandığını gösteren hem bölge merkezli hem küresel ölçekte yeni bir dönemin işareti. Bu aynı zamanda dünya dengelerindeki yeni değişime Türkiye'deki siyasi partilerin de kendilerini uyarlamaya çalıştıklarını gösteren bir arayışın ifadesi. Böyle de değerlendirilebilir.
Çok kısa bir vaktim var ama bir şey daha soracağım. Dünyada da aslında işler çok iyi gitmiyor. Hani derin mevzu biliyorum ama işte Trump'ın Çin, Avrupa Birliği, Transatlantik'in ötesindeki müttefiklerine gümrük vergi, gümrük duvarları çekmesi, işte onların her türlü korumacılıktan vazgeçmemesi halinde ticaret savaşlarına son vermeyeceğini söylemesi, G7 zirvesinde olup bitenler filan, Batı medyası, ana akım medyasının pek çok yalanlarının ortaya çıkması, Suriye'de, işte Rusya Gate'de, orada burada. Aslında dünyada da bir sarsılış var değil mi? Sadece Türkiye'de değil. Yani biraz da buradaki iktidarın da aslında faydalanacağı bir iklim giderek olgunlaştı, oluştu. Bir de bunu savaş öncesi kaos, işte kapitalizmin kendi yapısal sıkıntılarını aşamamasının sonucu olarak dünyanın hızla bambaşka bir tektonik bir sarsılışa hazırlandığı yorumları takip ediyor. Katılır mısınız buna?
Katılıyorum kesinlikle. Çünkü özellikle 20. yüzyılda oluşan ABD merkezli dünya hegemonisinde ciddi bir sarsılma var. Aynı zamanda iktisadi dinamikler açısından bakarsak da kapitalizmin bugünkü dinamikleriyle karşı karşıya olduğu çok ciddi bir kriz var ve bu krizi yaklaşan daha derin bir krizi nasıl atlatacağına dair kapitalizm henüz bir reçete bulunmuş değil. Dolayısıyla bu içinden geçtiğimiz dönemi bence küresel anlamda da bir geçiş süreci olarak değerlendirmek lazım. Hani meşhur Gramsci'nin bir lafı vardır. Eskinin öldüğü ama yeninin doğması diye. Biz böyle bir geçiş dönemi yaşıyoruz şu anda. Belki de Türkiye gibi ülkelerdeki aktörler, siyasi aktörler de tam da bu geçiş döneminin kendilerine doğurduğu yeni boşluklarda, yeni manevra alanlarında kendi pozisyonlarını güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla siyasi partilerin bildirgelerinde bu az önce bahsettiğim arayışı da bu yeni dünya tablosunu böyle okuduklarının uzantısı olarak da görebiliriz. Ama bu daha başlangıç bence. Önümüzdeki yıllarda ben bu tartışmanın özellikle dış politika seçenekleri ve ittifak seçenekleri açısından çok daha fazla olacağını ve çeşitlendireceğini düşünüyorum.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Deniz Yıldırım'la konuştuk seçime giderken. Son virajda dış politik, iç politik resmi anlamaya çalıştık. Çok teşekkürler.
Hoşçakalın.
Evet, bayram sonrası ilk programda biraz da 24 Haziran seçimleri öncesi dediğim gibi durumu anlamaya çalıştık. Katrin Duska'dan Won't Leave ile veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim. I search so thoroughly, but denying all love is where you've left me. We were never believers, yet I'm down on my knees,
brain to escape from these tricks my mind plays. While I'm holding, I'm holding, I'm lying now cold. I'm holding, I'm holding, I'm crying out for more. 'Cause you won't leave me alone, can't leave me alone, don't leave me alone. No, you won't leave me alone, can't leave me alone, don't leave me alone. Even though only your eyes can speak to me, and even though only your lips said I preached so lasciviously. When I told you you broke me, I meant it literally. While I'm holding, I'm holding, I'm lying now cold. I'm holding, I'm holding, I'm dropping on the floor.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.